Ayrı mı 59? Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 541. Teşekkürler dedi Zamira, sıcak bir huzurun tepeden tırnağa kadar içini kapladığını hissederek. Böylesi birbirimizi doğramaktan daha kolay oldu değil mi? Bu meselenin aramızda kalması gerek dedi Colbert. Kimseden yemin etmesini istemiyorum, o yemini bekliyorum. Stragos'un Hovarda'da daha fazla gözü kulağı olabilir. Konuştuklarımız burada bulunanlardan başka birileri tarafından öğrenilirse bu toplantıya harcadığımız zaman heba olur. Tabii Zamira'nın atıldığı görev de öyle.
Doğru dedi Strozzi, sessizlik. Tüm tanrılar şahidimiz olsun.
''Tüm tanrılar şahidimiz olsun, tüm tanrılar şahidimiz olsun.'' diye tekrarladı diğerleri.
''Yola hemen mi çıkacaksın?'' diye sordu Colbert. ''Mürettebatımın karada bir gece geçirmesi lazım. Bu kadarını bile çok görerek onları geri çağıramam. Adamlarımı iki grup halinde kıyı izine yollayacağım ve kalan kaparozumu en kısa sürede satacağım. Herhalde 2-3 gün içinde limandan ayrılmış olurum.''
''Talberra'na kadar 3 hafta.'' dedi Rodanov.
Evet dedi Zamira, delikanlılarımızı yolda can verirlerse bu konuştuklarımızın hiçbir anlamı kalmaz. Elimi çabuk tutmaya niyetliyim.
Rodanova yaklaştı, bir elini adamın sağ yanağına koydu ve parmak uçlarında yükselerek diğer yanağını öptü.
Bugüne dek hiç yüzünü kara çıkardın mı Cafrim?
Savaştan beri hiç dedi Rodanov. Ah hay aksi, o bile söylenecek laf değildi. Böyle üstüme varma Zamira. Yeter ki bu işi berbat etme.
Hey dedi Colbert, bu ilginin birazına nasıl hedef olabilirim? Kendimi cömert hissediyorum ama ellerinin sende kalmasını istiyorsan onları kendine sakla.
Zamira gülümseyerek Colbert'ı kırışık alnının ortasından öptü ve yaşlı kadına sarıldı. Tabii bunu özenle yaptı. Çünkü her ikisinin de üzerinden sarkan tüm kılıçlardan ve hançerlerden sakınmak kolay sayılmazdı.
Zaten hayat hep böyle değil mi diye düşündü Zamira. Hep böyle değil mi?
Üçüncü kısım. Zamira ile Ezri zehirli orkideye döndüklerinde giriş lombarında onları karşılayıp gemiye çıkmalarına yardımcı olmak için elini uzatan Utgard'ı. Saat gecenin 10:30'unu gösteriyordu.
Hoş geldin kaptan, nasılsın?
Günümü gemi bozanla ve kaptanlar konseyinde atışarak geçirdim diye omurdandı Zamira. Çocuklarımı görmem ve bir içki içmem gerekiyor Ezri.
Evet.
Sen, Ravel, Valora derhal kamerama.
Zamira kamerasına döndüğünde ceketini, meçlerini, atacağım yeleğini ve şapkasını hamağının üstüne gelişigüzel bir şekilde attı. Sonra da bir mutluluk iniltisiyle en gözde sandalyesine kuruldu ve Paolo ile Cosetta'yı kucağına aldı. Kendini çocuklarının kıvırcık siyah saçlarının tanıdık kokusunda kaybederek pürüzlü ellerini aldı, küçük parmakları mutlak bir tatmin duygusuyla süzdü. Cosetta'nınkiler hala o kadar küçük ve tereddütlüydü ki. Paolo'nunkilerse her hafta biraz daha uzayıp maharet kazanıyordu. Tanrılar aşkına ne kadar da hızlı büyüyorlardı, ne kadar da hızlı. Tanıdık gevezelikleri Zamira'yı iliklerine kadar sakinleştirdi. Görünüşe göre Paolo tüm öğleden sonrayı annesinin deniz sandığında yaşayan canavarlarla dövüşerek geçirmişti. Cosetta ise büyüdüğünde 7 iliğin kralı olmaya karar vermişti. Zamira kısa süreliğine bir kral ile bir kraliçe arasındaki farkı kızına açıklamayı düşündü ama böyle bir şeyin uğraşmaya değmeyeceğine karar verdi. Kosa karşı çıkmak günler sürecek sonuçsuz bir tartışmaya yol açmaktan başka bir işe yaramazdı.
''Kral olacağım, 7 iyilik'' dedi küçük kız.
Zamira da vakurla kafa salladı.
''Tahta geçtiğinde zavallı aileni unutma canım.''
Derken kapı açıldı ve Ezri yanında Costa ile Valora ile beraber eşikte belirdi. Yoksa da Ferra mıydı? Hay şu üst üste binmiş takma adlara lanet olsundu.
Kapıyı kilitleyin dedi Zamira. Paolo git annene 4 bardak getir. Ezri şu Laşay'ın mavisi şişelerinden birini açar mısın? Tam arkandalar.
Aldığı sorumluluğun huşusuna kapılan Paolo, deniz sandıklarının üstündeki lakeli masaya 4 küçük bardak koydu. Costa ile De Ferra yerdeki minderlere otururlarken Ezri de şişenin ağzındaki bal mumu tıpayı çabucak çıkardı. Kamananın içi taze limon kokusuyla doldu ve Ezri derin okyanuslarla aynı renkteki şarapla her bardağı ağzına kadar doldurdu.
''Heyhat, kadeh kaldırmak için bir bahanem yok.'' dedi Zamira. ''İnsan bazen öylesine içmek ister, buyurun.''
Kosu sol koluyla tutarak şarabını tek dikişle bitirdi. Buzlu ısının genzinden aşağı aktığını hissederken birbirine karışan baharat ve narenciye tatlarının keyfini çıkardı.
''Ben de istiyorum.'' dedi Cosette.
''Bu bir anne içeceği Kos, hem tadı hoşuna gitmez.''
''İstiyorum.''
Dedim ki ah pekala, parmakların yanmadıkça ateşten korkmazsın. Zamira bardağına azıcık mavi şarap koydu ve onu dikkatle kızına uzattı. Kos bardağı azami bir ciddiyetle alıp ağzına götürdü, sonra da masanın üstüne düşürdü.
Çiş gibi diye bağırdı başını iki yana sallayarak.
''Çocuklarını denizcilerin arasında yetiştirmenin bazı sakıncaları yok değil.'' dedi Zamira, masanın kenarından düşmeden önce bardağı yakalayarak.
''Ama kelime haznelerine en büyük katkıyı hiç şüphesiz ben yapıyorumdur.'' ''Çiş!'' diye kıkırdayarak bağırdı Cosette. Kendisiyle gurur duyduğu her halinden belliydi.
''Hiç!'' dedi Zamira. ''Benim kadeh kaldırmak için bir bahanem var.'' dedi Costa, alaycı bir tebessümle bardağı navaya kaldırarak. ''Gerçeğin şerefine, bunca haftanın ardından bu geminin gerçek kaptanının kim olduğunu şimdi anladım.''
Gevrek gevrek gülen De Ferra kadehini onunkiyle tokuşturdu. Lakin Ezri ne halen masada duran şarabına dokunmuştu ne de bakışlarını ellerinden ayırıyordu. Zamira bu işi çabucak bitirmeye karar verdi. Belli ki Ezri'nin Jerome'la yalnız kalması gerekiyordu.
''Durum şöyle Ravel,'' dedi kaptan. ''Kendimi planını savunurken bulana kadar böyle bir şey yapacağımdan haberim yoktu.''
''Yani bizi Talverrar'a?''
''Evet, sizi Talverrar'a geri götüreceğim.'' Kadın kendine bir bardak daha şarap doldurdu ve bu sefer daha ölçülü bir yudum aldı. Yapmak üzere olduğumuz muzırlıklarla ilgili kuzeyden bazı rivayetler aldıkları takdirde paniklememeleri için konseyi ikna ettim.
Teşekkürler kaptan, ben...
Bana sözlerle teşekkür etme Ravel. Zamira şarabından bir yudum daha aldı ve kadehi masaya bıraktı.
Bana pazarlığın kendi üstüne düşen kısmını yaparak teşekkür et. Maxilan Stragos'u öldürmenin bir yolunu bul.
Elbette.
İzin ver bir şeyi açıkça belirteyim. Zamira kucağındaki kızını dikkatle döndürerek dosdoğru masanın karşısına yani Costa'ya bakmasını sağladı. Bu gemideki herkes planının başarıya ulaşması için canını tehlikeye atacak. Hem de herkes.
Anlıyorum.
Stagos'un size kurduğu tuzağa bir çözüm bulamazsak, ona olan erişiminiz ebediyen devam edemez. İş o noktaya varmadan önce size gücüm dahilindeki her türlü yardımı yapacağım. Fakat başka bir alternatif yoksa, vaktiniz dolar da onu ortadan kaldırabilmek için kendinizi feda etmekten başka bir yol bulamazsanız, sizinle tekrar görüşmeyi beklemiyorum, anladın mı?
Eğer iş o noktaya varırsa dedi Costa, onu çıplak ellerimle tanrıların huzuruna çıkarırım. İkimiz birlikte gideriz.
Tanrılar dedi Cosette, çıplak eller.
Çiş diye bağırdı Costa bardağını Cosette'ye doğru kaldırarak. Küçük kız kıkır kıkır gülmekten yerinde duramıyordu.
Bana bütün gece uyumayıp o kelimeyi tekrarlayacak bir kız hediye ettiğin için çok teşekkürler Ravel.
Kusura bakma kaptan, ne zaman gidiyoruz?
Mürettebatın yarısı bu akşam, diğer yarısı da yarın karaya çıkacak. Öbür gün bizimle kalmak isteyenleri adam etmemiz gerekecek. Yarın tüm kaparozu elden çıkarabilmeyi umuyorum. O yüzden 2 gün, belki 2,5. Sonra da orkidenin nasıl yüzdüğünü göreceğiz.
Sağ ol kaptan.
''Hepsi bu kadar.'' dedi Zamira. ''Çocuklarım geç saatte kaldılar ve siz kamaramı terk ettikten sonra horul horul uyumaya niyetliyim.''
Kadının imasını ilk anlayan ve içkisini bitirip ayağa fırlayan Costa oldu. Onu takip eden de Ferra tam dışarı çıkacakken, "Jerome, seninle kameramda görüşebilir miyiz?" diye sordu Ezri usulca. "Sadece birkaç dakikalığına."
"Birkaç dakikalığına mı?" Jerome sırıttı. "Cık cık, Ezri, ne zaman bu kadar karamsar olup çıktın?"
"Hemen," dedi kadın, iri yarı adamın yüzündeki tebessümü silerek. Kırılan Jerome kadının ayağa kalkmasına yardım etti. Az sonra kameranın kapısı tıkırdayarak kapanıp kaptanı nadiren bulabildiği o sessiz anlardan birinde ailesiyle baş başa bıraktı. Zamira her gece birkaç dakikalığına gemisinin tehlikeden tehlikeye atılmadığını, kendisinin de bir kaptandan ziyade çocuklarının alelade sorunlarıyla ilgilenen bir anne olduğunu hayal ederdi.
"Anneciğim," dedi Paolo ansızın, "bir kılıçla nasıl dövüşüleceğini öğrenmek istiyorum."
Zamira oğluna birkaç saniye baka kaldı, sonra da kendine hakim olamadan kahkahalara boğuldu.
"Alelade mi? Tanrılar aşkına, böyle bir yaşantı süren hangi çocuk alelade olabilirdi?"
"Kılıç!" diye bağırdı geleceğin muhtemel yedi ilik kralı Cosette. "Kılıç, kılıç!"
Dördüncü kısım. Ezri, ben, Jean Tokad'ın gelişini gördüyse de onu engellemeyi aklından bile geçirmedi. Kadın darbesinin arkasına hafife alınamayacak tüm kuvvetini koymuştu. Jean'ın gözleri yaşlarla doldu.
"Neden bana söylemedin?"
"Sana neyi söy?"
Minyon kadın artık ağlıyordu fakat genç adamın koluna inen yumruğu gücünden bir şey kaybetmemişti.
"Of," dedi Jean, neyi?
"Neden bana söylemedin?"
Ezra artık neredeyse bağırıyordu. Jean onun yumruklarını yakalamak için ellerini açtı. Kaburgalarına veya karın boşluğuna yiyeceği bir darbeyi saatlerce hissederdi.
"Ezra, lütfen, sana neyi söylemedim?" Kameranın dar zeminine diz çöktü ve kadın ellerini geri çekmeye çalışırken onun parmak uçlarını öptü. Sonunda onu bıraktı ve kollarını indirerek öylece bekledi.
"Eğer bana vurman gerekiyorsa Ezri, o zaman tanrılar aşkına hiç durma. Eğer ihtiyacın olan buysa sana bir saniye bile karşı koyacak değilim. Asla. Yeter ki ne istediğini söyle."
Minyon kadın yumruklarını sıktı ve Jean kendini bir sonraki darbeye hazırladı. Fakat Ezri dizlerinin üstüne düşüp kollarını onun boynuna doladı. Gözyaşları Jean'ın yanaklarından aktı.
"Nasıl bana söylemezsin?" diye fısıldadı kadın.
"Bilmek istediğin her neyse hemen söyleyeceğim. Sen sadece..."
"Zehirden bahsediyorum Jean."
"Ah!" diye inledi Jean kendini kameranın arka duvarına bırakarak. Ezri de onunla beraber aşağı kaydı.
"Ha siktir!
Seni gidi bencil piç kurusu seni, nasıl olur da?"
"Drakasha Kaptanlar Konseyi'ne tüm öykümüzü anlattı diye tahmin yürüttü Jean hissizleşmiş bir şekilde. Her şeyi öğrendin."
"Senin değil, Drakasha'nın ağzından. Bunu bana nasıl yapabilirsin?"
"Ezri, lütfen, olay..."
"Sen," diye fısıldadı kadın Jean'a mengene gibi sıkı sarılarak. "Sen bu kahrolası okyanusta benim olan tek şeysin Jean Tannen. Bu gemi bana ait değil, hatta bu kamera bile. Kahrolasıca bir gömülü hazinem yok. Ailemi ve unvanımı yitirdim. Ve tam da tüm bunların karşılığında bir şeye sahip olmuşken..."
"O şeyin büyük bir kusuru olduğu anlaşıldı."
"Bir şeyler yapabiliriz," dedi kadın. "Birini bulabiliriz, hekimler, simyacılar."
"Denedik Ezri, hem simyacıları hem de zehircileri. Stragos'tan o panzehiri almamız veya onu yaratmak için zehirden bir numune bulmamız gerek."
"Peki benim bunu bilmeye hakkım yok muydu? Ya sen?"
"Bir gece yarısı düşüp ölüversem ne mi olurdu? Ezri, ya bir kurtarıcı kılıcını kafama gömseydi veya tanıştığımız gün mürettebat beni öldürmüş olsaydı?"
"Olamaz," dedi kadın. "Senin gibi biri o şekilde ölemez. Bunu biliyorum. Biliyorum işte."
"Yara izlerimi gördün. Benim de herkes gibi."
"Bu farklı," dedi kadın. "Bu seferkiyle mücadele edemezsin."
"Onunla mücadele ediyorum Ezri. Hem de Arhon o kahrolası şeyi içime koyduğu günden beri.
Leukanto ve ben günleri sayıyoruz, anlıyor musun? İlk bir iki hafta boyunca onu hissedebildiğimden, içimde bir şeyler yaptığından emin bir halde geceleri uyumadan yattım. Genç adam sertçe yutkundu ve kendi gözyaşlarının da yüzünden aktığını hissetti. Bak, buradayken zehir mehir olmuyor, anladın mı? Seninle beraberken onu hissetmiyorum, onu umursamıyorum. Bu sanki bambaşka bir dünya. Gerçeği sana nasıl söyleyebilirdim? Tüm bunları nasıl mahvedebilirdim? Onu hiç düşünmeden öldürürdüm diye fısıldadı Ezri. Stragos'u, tanrılar üstüne yemin ederim. Eğer şimdi burada olsaydı o kahrolası gırtlağını kesip... Ben de sana yardım ederdim, inan bana. Kadın kollarını onun boynundan çekti ve yarı karanlıkta karşılıklı diz çökerek birbirlerine baktılar. ''Seni seviyorum Jean'' diye fısıldadı kadın en sonunda. ''Ben de seni seviyorum Ezri.'' Bunu dile getirmek kalbinin arkasındaki bir basıncın aniden boşalması gibiydi. Sanki su altında yıllar geçirdikten sonra nihayet nefes alabiliyordu. ''Bugüne dek tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun.''
''Ölmene izin veremem.'' dedi kadın.
''Elinden bir şey gelmez, yapamaz. Canım ne isterse yapabilirim.'' karşılığını verdi kadın. ''Seni Talverrar'a götürebilirim. Stragos'tan ihtiyacın olan şeyi alabilmen için sana zaman kazandırabilirim. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstermene yardım edebilirim.''
''Ezri'' dedi Jean. ''Drakasha haklı. Ondan ihtiyacım olan şeyi alamazsam Stragos'u devirmek daha önemli.''
''Aklından bile geçireyim deme.''
''Gerekirse bunu yaparım.'' dedi genç adam. ''En mantıklı yol bu, tanrılar aşkına. Eğer öyle bir şey yapmak istemiyorum ama başka seçeneğim kalmazsa Stragos'u öldürmek için kendimi feda ederim.''
''Lanet olsun sana.'' diye fısıldadı kadın. Sonra Jean'ın tepki verebileceğinden daha büyük bir süratle ayağa fırladı. Onu tüneyinin önünden kavradı ve genç adamı sancak duvarına vurdu. ''Yapmayacaksın. Onu alt edebiliriz Jean Tannen. Kazanabiliriz. Ama eğer başka seçeneğim kalmazsa...''
''O zaman yeni bir seçenek yarat. Seni orospu çocuğu.''
Ezri saf simyayı andıran bir öpücükle genç adamı duvara mıhladı. Jean'ın elleri kendiliğinden onun tüneyini kat etti. Pantolonuna indi ve silah kemerini çıkardı. Bunu yaparken de fırsatı değerlendirerek kemerin kaplamadığı alanları mümkün olduğunca okşadı. Ezri kemeri onun ellerinden aldı, branda duvarlardan birine doğru sertçe fırlattı ve bir patırtı eşliğinde zemine kadar kaymasına neden oldu.
''Bir yol yoksa yarat Jean Tannen, acizler bu kabinde düzüşemezler.''
Jean kadını yerden kaldırdı ve kavuşturduğu kollarını ona koltuk yaptı. Ezri'yi çevirip duvara dayadı ve ayaklarını boşlukta sallandırdı. Tüneyinin üstünden onun göğüslerini öperken minyon kadının verdiği tepkiye sırıttı. Sonra durup başını onun göğsüne dayadı ve sol yanağının altında atan hızlı nabzını hissetti.
''Sana eninde sonunda gerçeği söylerdim.'' diye fısıldadı. ''Bir şekilde.''
''Bir şekil daha, erkek işte.'' dedi Ezri. ''İki çift söz onu nasıl da fare.''
''Ah, demek senin kahrını çekmem yetmiyor. Şimdi bir de Lucarno'dan azar.''
''Jean'' diye sözünü kesti kadın genç adamın başına daha sıkı sarılarak. ''Benimle kal.''
''Ne?''
''Bu iyi bir yaşam.'' diye fısıldadı Ezri. ''Sana yakışıyor, bize yakışıyor. Stragos'u hallettikten sonra benimle kal.''
''Burası benim de hoşuma gidiyor.'' dedi Jean. ''Bazen sonsuza dek burada kalabilirmişim gibi hissediyorum. Ama sana gösterebileceğim başka yerler de var ve yapabileceğimiz başka şeyler.''
''Karada geçecek bir hayata uyum sağlayabileceğimden emin.''
''Karanın da kendi korsanları var.'' diye mırıldandı Jean öpüşmelerinin arasında. ''Ben onlardan biriyim, sen de.''
''Kapatalım bu konuyu. Şimdilik hiçbir şeye karar vermek zorunda değiliz. Sadece dediklerimi düşün. Seni buraya pazarlık etmek için getirmedim.''
''Ya ne için getirdin?''
''Gürültü.'' diye fısıldadı Ezri adamın tüneyini çıkarmaya başlayarak. ''Bol bol gürültü yapmak için.''
5. Kısım. Gece yarısındaki vardiya değişiminden hemen önce Gwillem yeni odasından fırlayıp geminin dört küçük kamerasının arasında yer alan dar koridora çıktı. Üstünde yalnızca peştemalı ile alelacele giyilmiş bir yelek bulunan adam kaşlarını çatarak eski kamerasının kapısına kadar gitti. Kulaklarını pazen paçavralarla tıkamıştı. Kapıya birkaç kez vurdu, içeriden cevap gelmeyince de tekrar vurarak bağırdı.
Treganne, seni kaltak! Sana bunun hesabını soracağım!
6. Kısım.
O halde hazırlıklar tamamlandı.
İki adam şehir sınırlarının güneyindeki taş bir kulübenin damsız harabesinde buluşmuştu. Bulundukları yer ürkütücü ormana o kadar yakındı ki ayyaşlar ve nazarcılar bile oraya sığınmazlardı. Vakit gece arasına yakındı ve yağan sağanak yağmur tükürük kadar sıcaktı.
Bu akşamüstü tüm ıvır zıvırı sattık. Deli gibi su ve bira alıyoruz. Gereğinden fazla erzak çoktan yüklendi bile. Yarın gönlü olan herkesi topladıktan sonra yelken açacağımızdan eminim.
Jafrim Rodanov başını olumlu anlamda salladı ve 100. defa bakışlarını yıkık ev ile onun gölgelerinde gezdirdi. Yağmurun gürültüsü arasında onları dinleyecek kadar yakın olan birinin göze çarpacak kadar da yakın olacağı kanısındaydı.
Drakasha konseyi topladığında endişe verici şeyler söyledi.
Tekrar denize açıldıktan sonra neler yapacağından sana bahsetti mi?
Hiçbir şey demedi cevabını verdi diğer adam. Tuhaf, genellikle kafalarımızı kırdırmamız ve keselerimizi boşaltmamız için bize bir hafta süre tanırdı. Belli ki bu sefer etekleri tutuşmuş ve sebebini bizden saklıyor.
Elbette dedi Rodanov. Yola çıkana kadar size hiçbir şey anlatmayacak. Ama Arhon'dan da mı bahsetmedi veya Tal Verrar'dan?
Hayır, neyin peşinde olduğunu düşünüyor?
Neyin peşinde olduğunu tamı tamına biliyorum. Sadece bunun akıllıca bir fikir olduğundan emin değilim.
Rodanov iç geçirdi.
Hayalet rüzgarındaki herkesin başına bok sarabilir.
Yani sen şimdi?
Evet.
Rodanov ona bir kese uzattı ve içindeki sikkeler duyulabilsin diye birkaç kez salladı.
Tıpkı evvelden konuştuğumuz gibi gözünü açık tut, gördüklerini aklına not et, iş bittikten sonra her şeyi öğrenmek istiyorum.
Peki ya diğer mevzu?
Yanımda dedi Rodanov, içinde ağır bir şey bulunan muşamba bir bohçayı göstererek. Bunu bulunamayacak bir yere saklayabileceğinden emin misin?
Deniz sandığım ne güne duruyor, rütbeyle gelen bir diğer ayrıcalık da o, dibinde gizli bir bölme var.
Güzel.
Rodanov bohçayı adama verdi.
Eğer bunu kullanmam gerekirse?
Yine evvelden konuştuğumuz gibi iş bittikten sonra şimdi ödediğimin 3 katını alacaksın.
Daha fazlasını istiyorum dedi adam. Hükümdarda bir yer istiyorum.
Elbette.
Rodanov elini uzattı ve birbirlerinin bileklerini kavrayarak geleneksel vadra usulü tokalaştılar.
İyi bir adamın daima işime yarayabileceğini biliyorsun.
Şimdi de yarıyor ya. Her şey o veya bu şekilde bittikten sonra bir yuvam olsun istiyorum o kadar.
Utgar'ın sırıtışı gölgeler arasında belli belirsiz görülen beyaz bir hilalden farksızdı.
59. ayrımın sonu. Sayfa 551.